Ayrım 43.
Uygulamanın sürgüt memur yararını gözetmesi ve bu yüzden yasanın gerçek yörüngesinden çıkması yalnızca bir yanılgıdır. Yanılgılar ise kıdem kazanınca doğruya dönüşmez. Yalnızca müzminleşirler o kadar. Üstelik ceza yasalarının uygulanmasında memur tanımı özel hükümlerde yer almakla birlikte TC yasasının 10. maddesine göre öbür özel ceza yasalarına aykırı düşmedikçe uygulanması gereken genel bir kuraldır. Ancak ceza kovuşturmasında kimi açmazlara yol açabilecek niteliktedir. Çünkü ceza uygulamasında devlet ya da kamu kurumuyla iş, istihdam ilişkisi içinde olmadığı halde memur sayılan bir kimseye bu yasayı uygulamak eylemli olarak olanaksızdır. Dahası geniş uygulamanın ayrıcalıklı bir katman oluşturması tehlikesine her zaman açık uçludur. Bu da olması gereken hukuk açısından suç ve ceza politikalarıyla bağdaşmamaktadır. O yüzden ceza kovuşturması bakımından memur tanımının idare hukuku kapsamında kalan yazılı hukuka, söz gelimi devlet memurları yasasına göre algılanması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu görüş ise bir çırpıda çürütülebilecek nitelikte değildir. Öyleyse yapılacak iş bellidir. İdare ve ceza hukuklarının memur tanımında kesiştikleri alanı belirlemek. Şimdi bunu görelim. 3. İdare hukukunda memur. 6. İdare hukukunda memur tanımının çok karmaşık olduğu, tek anlamda kullanılmadığı ve hiçbir ülkede devlet memurlarının türdeş bir yapı sergilemediği sık sık söylene gelmiştir. Kuramsal açıdan idare hukukuna göre memur, kavramın genel ve ortak öğeleri gözetilerek, kendisine bir kamu hizmeti verilen, yönetimin sürekli, yerleşip oturmuş, olağan kamu hizmetleri kadrosu içine girmiş ve bu kadronun dereceleri içinde kaynaşmış bir kimsedir. Görüldüğü üzere idare hukukunda memur anlayışı, devlet ya da kamu yönetimiyle görevli arasındaki bağlantıyı gözetmekte, atama ya da organik ilişkiye dayanmaktadır. Bunları öznelci, sübjektif kuramlar adı altında toplamak olanaklıdır. 7. Türk yazılı hukukunda ilk memur tanımını 1926-788 memurlar yasası yapmıştır. Madde 1. Kendisine devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli mahsusunda mukayyet olarak umumi veya hususi bütçelerden maaş alan kimseye memur denir. Buna göre bir kimsenin memur olabilmesi için kendisine bir devlet hizmetinin, görevinin verilmesi, özel bir sicilde yazılı olması, genel ya da özel bütçelerin birinden maaş alması gerekmektedir. Bu tanım her ne kadar dar ise de yukarıdaki kuramsal tanıma az çok uymaktadır. Zira sicilde yazılı olmak, kamu görevi kadrosuyla kaynaşmaktan başka bir şey değildir. Ancak Danıştay'ın o dönemdeki kararına göre genel bütçe devlet, özel bütçe özel idarelerin bütçesi anlamına geldiğinden, belediye görevlileri bu tanımın dışında kalmış, sonradan 1919 sayılı yasa ile ücretliler için de sicil tutulduğundan sicille yazılı olmak koşulu ve 3656 sayılı yasayla memurlar yasası dışında kalanlar da maaşa bağlandığından maaş ölçütü önemini yitirmiştir. 1961 Anayasası'nın 117. maddesi de devletin ve diğer kamu tüzel kişilerin genel idare esaslarına göre yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar eliyle yürütülür. Memurların nitelikleri, atanmaları, ödevleri ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir diyordu. Maddede söze edilen yasa kuşkusuz daha sonra çıkarılan 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı devlet memurları yasasıdır. Bu yasanın değişik 4. maddesi kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütüleceğini belirttikten sonra A bendinde memuru şöyle tanımlamaktadır. Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler bu kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlamalar dışında kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. Öte yandan yasanın kapsamı 1. maddede şöyle çizilmiştir. Bu kanun genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Yasanın kapsamı dışında kalan memurlar ise aynı maddenin son fıkrasında yer almıştır. Yasanın 33. maddesinde de memurun kadrosuz çalışamayacağı öngörülmüştür. 8. İdari hukuku açısından bu, kamu hizmeti, devlet ya da öbür kamu tüzel kişileri ya da bunların gözetim ya da denetimleri altında bir özel girişim tarafından genel ve orta gereksinimleri karşılamak ve gidermek, kamu yararını sağlamak için yürütülen, kamuya sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir. Bu hükümler ve bilgilerin ışığında idare hukukuna göre memur, devlet ya da bir kamu tüzel kişiliğinde asli ve sürekli biçimde kadrolu olarak kamu hizmetini yürüten kimse olarak tanımlanabilir. Ulaştığım bu tanım yukarıdaki kuramsal tanıma az çok denk düşmektedir. 11.1.1984 tarihli Fransız yasasının 2. maddesinde de devlet memurları yasasının 4. maddesine benzer bir tanım yer almış. Memurun tek yanlı bir idare işlemiyle atanması, yaptığı işin sürekli olması, yönetsel hiyerarşide bir derecenin sahibi olması gerektiği belirtilmiştir. Şunu da ekleyeyim ki, 1982 Anayasası'nın 128. maddesi de 1961 Anayasası'nın 117. maddesi doğrultusundadır. Yalnızca diğer kamu görevlileri ve kamu iktisadi teşebbüsleri terimleri eklenmiştir. Böylece Anayasa Devlet Memurları Yasası'na yani yürürlükteki yazılı hukuka bir kez daha hukuksal dayanak yapmıştır. 4. Ceza Hukukunda Memur. 9. T Ceza Yasası'nın 279. maddesine göre ceza kanununun tatbikatında 1. Devamlı veya muvakkat surette teşrii, idari veya adli bir amme vazifesi gören devlet veya her türlü amme müesseseleri, memur müstahdemleri. 2. Devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyari veya mecburi olarak teşrii, idari veya adli bir amme vazifesi gören diğer kimseler memur sayılır. Ceza kanununun tatbikatında amme hizmeti görmekle muvazzaf olanlar 1. Devamlı veya muvakkat surette bir amme hizmeti gören devlet veya diğer amme müessesesinin memur ve müstahdemleri 2. Devamlı veya muvakkat, ücretli veya ücretsiz, ihtiyari veya mecburi surette amme hizmeti gören diğer kimselerdir. Daha önce de değinildiği üzere bu madde ceza kovuşturmasında değil ve fakat ceza uygulamasında özel, yan ceza yasalarına da uygulanacaktır. T Ceza Yasası Madde 10. Memur etkin ya da edilgin, özne, fail, mağdur olarak kimileyin bir suçu öbür suçlardan ayıran ön koşul ya da bulunması zorunlu kurucu öğe, kimileyin de ağırlaştırıcı neden bulunduğundan ceza hukuku uygulamasında çok önemli bir kavramdır. Bu hemen hemen tarihin her döneminde böyle olmuştur. Eski Roma, Yunan, Cermen ve kilise hukuklarında da buna rastlanmaktadır. Çağdaş ceza yasalarına gelince, devlet yönetimine karşı suçları ayrı bir bölümde düzenlemeyen, yasaya serpiştirenlerde genellikle bir tanıma rastlanmamaktadır. Öbürlerinde ise memur tanımı ya tanımlar bölümünde ya da memurlarla ilgili özel kesimde yapılmaktadır. Tanıma yer verenlerden bir bölümü Avusturya madde 74-4, İtalya madde 357-358, İsviçre madde 110-4, Türk madde 279. Memuru deyim yerinde ise çift çatallı, dişotomik biçimde tanımlamaktadır. Bir bölümü ise Alman 1872 yasası madde 359, 1975 yasası madde 11, Arjantin madde 77, Hollanda madde 84, Yunan madde 13-A, Yugoslavya madde 99, Brezilya madde 327. Tek boyutlu bir memur tanımına yer vermiştir. Kanada madde 2, 1962, İsveç 20- madde 12 ve 1995 İspanya madde 24-2 ceza yasaları gibi kimileri de memurun kimler olduğunu saymışlar ve uzun uzun tanımlamışlardır. 10. Kaynak Zanardelli yasasının 207. maddesine oranla memuru çok kısa tanımlayan TC yasasının ilk metninde kanunun tatbikatında devlet ve vilayet ve nahiye ve kariyerlerin nezareti altında bulunan bir hizmette maaşlı veya maaşsız daimi veya muvakkat vazife görenler memur sayılır deniyordu. Zanardelli yasasının kamu görevlisini publico ufficial tanımlayan 207. maddesinde birinci bent genel tanımı vermiş, ikinci ve üçüncü bentlerde ise saymaca yöntem benimsenerek duraksamalar giderilmeye çalışılmıştı. İtalya'da bu madde bile ağır eleştirilerin konusu olmuş iken Türkiye'de özet düzenlemenin gereksinmeleri karşılayamayacağı açıktı. Milletvekillerini dışlıyor, rüşvet suçunda yeni bir tanım, madde 211, yapılıyordu. Bu nedenle 1930 tarihli İtalyan Ceza Yasası'nın 357. ve 358. maddelerinden esinlenilerek 11.6.1936 tarih ve 3038 sayılı yasayla yeni bir düzenlemeye gidildi. Ancak bu yasanın kamusal zorunluluk sonucu hizmet yapan kişilerle ilgili 359. maddesi yasamıza alınmadı ve bu nedenle kaynak yasadan ve görüşlerden yararlanma bir ölçüde sınırlanmış oldu. Kanınca bu tutum tutarlı olmamıştır. Memur kavramıyla ilgili tanımı bu olan TC yasasının terim birliği konusunda da titiz olmadığı görülmektedir. Salt memurdan söz eden maddelerin madde 202, 208, 209, 228, 229, 230, 235, 237, 240 gibi. Yanı sıra işçi niteliğini taşımayan kamu hizmeti görevlisinden madde 239, memur veya amme hizmetini ifa ile mükellef kimseden madde 138, hidematı ammeden biri ile muvazzaf bulunan şahıslardan birinden diye kaleme alınan maddeleri de vardır. Bunlar yasa koyucunun terim birliği konusunda hiç de titiz olmadığını göstermektedir. T Ceza Yasası'nın 279. maddesinde kanınca kullanılan sözcükler ve ayrımlar da dikkati çekmektedir. Bunlar memur, müstahdem, diğer kimse, kamu hizmeti görevlisi, amme hizmetini görmekle muvazzaf olan, kamu görevi, amme vazifesi ve kamu hizmeti, amme hizmeti ve kamu kuruluşu, amme müessesesi terimleridir. A. Kamu görevi ve kamu hizmeti kavramları. 11. Memur tanımının saptanmasında en çok tartışılan konu kamu görevi ile kamu hizmeti ayrımında odaklaşmış ve bu kavramlar nedeniyle idari hukukun tersine ceza hukukunda nesnel nitelikte bir memur kavramı geliştirilmiştir. T Ceza Yasası ön tasarısında da onca eleştiriye ve tartışmaya karşın bu ayrımın korunduğu gözlenmektedir. Madde 4 Taksim 4. 1990 ve 1992 değişikliklerinde İtalyan Ceza Yasası'nın da ayrımı koruduğu anlaşılmaktadır. Yasada bu kavramlar tanımlandığına göre öğreti ve uygulamanın bunu yapması zorunludur. Nitekim İtalya'da da bu konu ve ayrım çok ciddi tartışmalara ve çelişik yargı kararlarına konu olmuştur. Çünkü orada da kamu görevlisi ile kamu hizmeti yapmakla yükümlü görevli olan kimse ayrımı, son çözümlemede kamu görevli ve kamu hizmeti ayrımıyla bütünleşmektedir. Yasanın gerekçesinde de bunun çözümünün ceza yasası koyucusuna değil, idare hukuku bilimine başvurarak öğreti ve yargıya bırakıldığı belirtilmiştir. Ne var ki bu gerçekçi bir tutum değildir. Çünkü bu konuda görüşler uzlaşmamaktadır. Aynı konuda Türk öğretisi ilkin ikiye bölünmüştür. AA. Kamu görevi ile kamu hizmetini eş anlamlı sayan görüş. 12. Azınlıkta kalan bu görüş her iki terimin eş anlamlı sayılabileceğini ileri sürmekte, Danıştay'ın bir kararıyla 1.D 10-11-1941, 3092 Taksim 2009, 1936 tarihli yasa değişikliğinin gerekçesini gözetmekte ve sonuçta görev ve hizmette temel öğenin kamu gücünün kullanılması olduğunu belirtmektedir. Görev yaparken kamu gücünü kullanmayan ya da bu gücün kullanılmasını gerektiren icraî karara katılmayan, gereç sağlamayan kişilerin anılan maddeye girmeyeceğini belirterek hükmü sınırlandırmakta ve bir ölçüde örtülü olarak ayırıma yanaşmaktadır. Bu görüşü paylaşmak olanaksızdır. İlkin TC yasasının 279. maddesi 1930 tarihli İtalyan Ceza Yasası'nın iki maddesini birleştiren bir maddedir. Bunlardan 357. madde kamu görevlisini, memur, müstahdem tanımlamakta ve bunu kamu görevi temeline oturtmaktadır. Bu madde TC yasasının 279. maddesinin ilk fıkrasına yansımıştır. 1930 tarihli İtalyan Ceza Yasası'nın 358. maddesi ise kamu hizmeti görevlisini tanımlamakta ve bunu da kamu hizmeti temeline yerleştirmektedir. Bu madde ise TC Yasası'nın 279. maddesinin ikinci fıkrasına yansımıştır. Fıkranın bentleri ise birbirinin hemen hemen benzeridir. Kamu göreviyle kamu hizmetini eş anlamda kullanan bir yasa koyucunun böyle bir yinelemeye, totoloji, başvurması elbette düşünülemez. 1936 değişikliğinden önce yalnızca memuru tanımlayan yasa, gerekçede belirtildiği gibi TC yasasının öbür maddelerinde geçen madde 138-483, kamu hizmeti görevlisini de tanımlamak gereğini duymuştur. Kaldı ki böyle bir yorum ceza hukukunda metne bağlılık ilkesine aykırı olduğu gibi yerindelik açısından da sakıncalıdır. Zira o zaman kamu kuruluşlarında çalışan herkes memur olarak benimsenecek, onların işledikleri ya da onlara karşı işlenen suçların cezaları artacaktır. Oysa yasa koyucu bu açıdan o denli cömert değildir. Salt memur kavramı odağında biçimlenen suçları özenle sınırlandırmıştır. Dahası yasanın sistemine göre kamu görevi gören memurların eylem ve cezaları kamu hizmeti görenlere, kamu hizmeti görenlerin eylem ve cezaları ise sıradan yurttaşlara oranla daha ağırdır. Öte yandan salt memurlarla ilgili MYY'nin uygulama alanı çok daha genişleyecek, gereksiz yere birçok insanın olağan yargıdan kurtulmasına yol açacaktır. Günümüz Türk hukukçuları arasında bu görüşü savunan hemen hemen kalmamış, ayrıma karşı çıkan sayın yazarımız da daha sonra bu ayrımın varlığını benimsemiştir. BB. Kamu görevi ile kamu hizmetini ayıran görüşler. 13. İlkin şunu belirteyim ki ceza hukuku ve ceza yargılaması hukuku açısından bu ayrımın önemi yasama ve yargıda değil, özellikle yürütme erkini kullanmada, yani yönetimde ortaya çıkmaktadır. Gerçekten yasama ve yürütme erkini kullanırken devlet zaten bunlara özgü etkinliklerin özünde saklı olan amaçlarına ulaşır. Yasama ve yargı görevleri devletin amacı değil, devletin genel yararı gerçekleştirme amacını hazırlayan etkinliklerdir. Yasama yazılı hukuk kurallarını koruyarak hukuk düzenini kurar. Yargı somut olaylara onu uygulayarak hukukun ne olduğunu açıklar. Amaçları bir ama kullandıkları yöntem ayrıdır. Bunların amacı hukuksaldır. Bunlar devletin düşünen beyinleridir. Hukuku oluşturmakla yetinirler. Özellikle yargı edilgindir. Hukuku açıklayıcıdır. Oysa yürütme, yönetim adı üstünde etkindir. Yaratılan ve açıklanan hukuk kurallarını yürütür, uygular, onlara göre davranışları sergiler. Her gün değişen gereksinmeleri ve kamu yararını karşılamak için hukuka uygun olarak ve genel yararı gözeterek eylemli davranışlar içine girer. Yasama görevinin soyut, genel, nesnel etkinlikler olmasına karşılık, yönetim görevi somut, belirli ve bireysel öznel etkinlikler, işlemler bütünüdür. Yönetim bütün bunları bir örgütlenme içinde ve insanlar aracılığıyla yapar. Yine yönetim organları ve kamu kuruluşları, hizmetleri bireylerle ilişkilerinde yönetimin üstünlük ve ayrıcalıklarını sağlayan kamu gücünü kullanarak gerçekleştirir. Kamu görevi ya da kamu hizmetini yürütecek olan kişiler ise, kamu görevlileri yani memurlar ya da kamu hizmetini gören kimselerdir. İşte bu gerçek karşısında kamu görevi ve kamu hizmeti konusundaki T ceza yasasında sergilenen ayrım yönetim açısından önem kazanmakta, bunların içerik ve sınırlarını belirlemek öğreti ve yargıya düşmektedir. Çünkü yasama ve yargı etkinliklerinin kamu görevine girdikleri konusunda bir tartışma yoktur. Kimi yazarlara göre kamu görevi publica funzione, kamu kuruluşunu temsil niteliğini haizdir. Bir başka deyişle kamu kuruluşunun iradesini biçimlendirip oluşturan ya da bu oluşuma katılan ve bu iradenin yürütülmesinde onu temsil eden güçtür. Kamu hizmeti servizio publico ise zorunlu kamu etkinliği şeması içinde kalmadığı takdirde böyle bir niteliği haiz değildir. İkinci bir görüş yönetimin hukuksal ve toplumsal etkinliğini gözetir. Devletin hukuksal etkinlikleri, temel görevlerini, toplumsal etkinlikleri ise yalnızca toplum için yararlı olanları amaçlar. Bu ikinciler birlikte yaşayan toplum bireylerinin bedensel, düşünsel ve ekonomik iyileşmeleriyle uğraşır. Birinci etkinliğinden devlet vazgeçemez. İkinci etkinliklerinden vazgeçebilir ve onları özel kesimi bireylere bırakabilir. Bu birikileri devletin kendisinin yapması onların özünü değiştiremez. İşte bunlardan birinci etkinlikler kamu görevine, ikincilerse kamu hizmetine girerler. Üçüncü bir görüşe göre egemenlik ya da yön verme, komuta etme iradesini içeren, bir başka deyişle yurttaşların gücüne göre hukuken daha üstün bir gücü yansıtan,
üstün ve önce olma hakkının yerine getirilmesinde somutlaşan iradeyi içerenler, kamu görevi, bundan yoksun olanlarsa kamu hizmetidirler. Bu görüş Fransız ve Türk idari hukukunda geçen egemenlik ve iş görme, temşiyet işlemleri ayrımına uygun düşmektedir. Kamu hizmetinin özel etkinlikten ya da girişimden ayrılmasının ölçütleri ise çeşitlidir. Uygulanan hukuksal rejim ya da devlet tarafından da yapılabilir olması yahut da kamu hizmetlerinin genel kamusal gereksinmeleri karşılamak için devlet ya da kamu kuruluşlarınca yerine getirilmesidir. 14. Kuşkusuz bütün bu görüşler çeşitli açılardan eleştirilebilir ve bu konuda belirsizliğin bugün de sürdüğü söylenebilir. Hatta bu konudaki tartışmaların kesin çözüm getiremeyeceği, sürgüt kuramsal planda kalacağı ileri sürülebilir. Ancak bu üretimin bir ölçüt koymamasının özrü olamaz. Değil mi ki yasa bu ayrım üzerine temellendirilmiş, öyleyse öğreti ve yargının görevi bu konudaki içerik ve sınırları saptamaktır. Görüldüğü üzere kamu görevini yalnızca etkinliğin konusu değil, öznesi de belirlemektedir. Kamu görevi kamu yararının gerçekleştirilmesi için devletçe, kamu kuruluşlarınca zorunlu görülen bir etkinliktir. Kamu hizmeti ise nesnel hukuki anlamda kamu görevi gibi zorunlu değildir. Dahası kamu görevi mekanik değildir. Oysa kamu hizmeti mekaniktir. Öznel hukuki anlamda kamu hizmetinin ille de devlet ya da kamu kurulunca yapılması zorunlu olmuyor. Ancak politik ve ekonomik anlamda hukuken ve fiilen tekelci bir nitelik sergilediğinden bir kamu organının denetimine açık bulunuyor. Şimdiye dek yazılanların bileşkesini aldığımızda şu sonuca ulaşmak sanırım olanaklıdır. Kamu görevi yasama ve yargı etkinliklerinin yanı sıra devletin olmazsa olmaz birincil amaçlarının gerçekleşmesi için öznel açıdan devlete özgü, devletçe yapılması zorunlu, egemen üstün gücün, yetkinin ve kamu hukuku kurallarına, genel idare esaslarına, Anayasa Madde 128, göre oluşturulan iradenin kullanılıp örgütlenmesini yansıtan etkinlikler bütünüdür. Kamu hizmeti ise devletin ikincil nitelikteki bu amaçlarını gerçekleştirmek için başkalarına da bırakabildiği etkinliklerdir. Yasama ve yürütme etkinlikleri hukuksal nitelikte ve her zaman kamu görevi kapsamındadır. Yönetim etkinliğinin hukuksal nitelikte olanları ise yine kamu görevi içindedir. Ancak toplumsal etkinlik biçiminde olanlardan devletin devlet olarak bütünlüğüyle ilgili olanlar kamu görevi, herkesin yararına olanlar ise kamu hizmeti kapsamındadırlar. Kanınca bu çizelgeler yukarıdaki ayrıntılı tanımı yalınlaştırmakta, devletin kendi kamusal gereksinmesini gidermeye yönelik etkinliğini kamu görevine, halkın tüm bireylerinin gereksinmelerini gidermeye yönelik etkinliğini de kamu hizmetine sokmaktadır. Yargıtay ve Danıştay kararlarının da kamu görevi ve kamu hizmetini birbirinden ayırdıkları görülmektedir. Danıştay çeşitli kararlarında bu ayrıma değinmiştir. Yargıtay Özel Dairesi neredeyse 50 yıl önce devletçe yapılması zorunluluk ölçütünü benimsemiş, aynı ölçütü daha sonraki kararlarında da sürdürmüştür. Nihayet Yargıtay Ceza Genel Kurulu ayrıntılı bir kararında, devlete ait hukuki bir erk ve yetkinin kullanılmasına ilişkin hukuksal işlem ve eylem ve bunların gerçekleştirilmesine, kamu hukuku yönetimine uygun biçimde katılma ve yardım etkinliklerini kamu görevi olarak benimsemiştir.